Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ves salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إركام راديودا Gül Sohbetleri programımızın 92. bölümüyle Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akrabalarını tanımaya yönelik bölümünde 25. bölümüyle yine beraberiz. Her girişte ifade etmeye çalıştığım gibi hayırlara vesile olması dileğiyle efendim Resulullah Aleyhisselam'ın yetiştirmiş olduğu o güzel çevresini görmeye kaldığımız yerden inşallah devam edelim. Resulullah Aleyhisselam'ın amcası oğullarından Hazreti Cafer bin Ebu Talib'i görmeye çalışıyorduk. Habeş ülkesindeki faaliyetlerindeydik ve en son gurbete genellikle kalıcı olarak gidilmiyor ama kalınıyor da deyimini kullanmıştık efendim ve Hazreti Cafer'in Necaşi karşısında İslami duruşu, Meryem suresini okuyuşu, Mekke heyetinin geriye dönüşü ve Müslümanların orada faaliyetlere başlayışına kadar gelmiş bunları görmüştük. İnşallah bundan sonra devam edelim. Şimdi efendim, Habeş ülkesinde önce kralın misafirhanesinde kaldılar bir süre. Yani bugünkü deyimle nasıl ifade edelim? Biraz bir hayli fazla boş zamanları vardı. Öyle diyelim. Ancak bu boş zamanlarda sabaha akşama kadar gezip tozmadılar. Efendim işte şu kadar uyumadılar. Zaman öldürmediler. Neyle mükellef iseler onu yapmak için çok ciddi planlara kafa yordular. Ve Hristiyan bir ülkede Müslüman kalma gayretiyle yepyeni bir hayat başlamış oldu. Bu önceki bölümlerin ana fikriydi. Efendim, şimdi Hazreti Cafer'in ve hanımı Hazreti Esma, ekip bunlar. Ancak şu haksızlık yapılmasın, Habeş ülkesinde sadece Hazreti Cafer'le Hazreti Esma faaliyet yaptı anlamına gelmiyor efendim. Söylemiştik, ben size şu anda Habeş ülkesi faaliyetlerini değil, o faaliyetler içerisinde Hazreti Cafer'le hanımının duruşunu Resulullah Aleyhisselam'ın akrabaları çerçevesinde amcası oğlu olduğundan konuşuyoruz efendim. Şimdi dedik ya, bazı muhacirlere verilen evler müstakildi. Necaşi ev verdi onlara. Fakat büyük çoğul Hristiyanlarla aynı evi paylaşıyorlardı. O evlerde Müslümanlar ve Hristiyanlar günlük hayat ve zorluklarını varın siz düşünün. Ancak yine söylemiştim. Hazreti Cafer'in gayretiyle yavaş yavaş yeni evler yapılmaya, zaman geçtikçe Müslümanlar bir mahalle oluşturmaya gayret ettiler ve gerçekten de bunu başardılar. Tabii bu birkaç haftada ayda olacak iş değil. Şimdi biliyorsunuz kardeşlerim, mükellef her yerde mükelleftir. Yani sorumlu her yerde sorumludur. Hangi memlekette ve kimin evinde olursa olsun mükellef mükelleftir. Hangi hal ve durumda neyle mükellefse onu yapmalı Müslüman. Doğru, zamanında ve yerinde yaptıktan sonra başkalarının alayı, horlaması, hakareti, sataşması yadırgaması olacaktır. Bunlar karşısında sabır ve sebat göstermeli. İnancından ve inancının gereği olan amellerinden asla taviz vermemeli. Çünkü bir kez daha altını çizelim, Müslüman mükellef insandır. Dedi ki Hazreti Cafer krala ricada bulundu. Mümkünse bizleri efendim toplu olalım bir yerde diye. Yani Hristiyan bir mahallede Müslüman bir Hristiyan bir bölgede Müslüman mahallesi oluşturma gayreti. Tabii yabancı bir ülkede toplu olmanın, beraber olmanın önemini herhalde hepimiz anlıyoruz ki az sonra bir örnek göreceğiz. Yine yabancılar içerisinde kaybolup gitmemek için beraber ve birlikte olmanın yeri ve önemi üzerine yine çok şey söylenebilir. Neticede Hristiyan bir ülkede Müslüman mahallesi oluşturmak tamamen mümkün değilse de birlikte oturmaya gayret göstermek ve yeni bir topluluk karşısında geliştirilen yeni davranışlar, cemiyetten kopmamak, tek başına hareketin zararları, hiçbir şart ve durumda ibadetleri terk etmemek, işte bütün bunlar Hazreti Cafer'in sırtındaki sorumluluklar. Yani sadece kendisine ait değil, temsil ettiği o insanların başında bulunduğundan. Şimdi çok ciddi şekilde çok güzel burada örneklerimiz var. Ben Habeşistan faaliyetleri şeklinde uzun olduğundan sık sık ifade ediyorum. Bir kez daha etmiş olayım. Hazreti Cafer kısmını devam ettiriyoruz. Efendim bir kere Müslümanlar hiçbir dönemde başsız olmamalılar. Yani bir yönetici lazım başlarında. Resulullah Aleyhisselam'ın Hazreti Cafer'i bu şekilde tayin ettiğini görüyoruz. O zaman şöyle bir cümle kullanabiliriz. Hazreti Cafer başkan diyelim. Yani belki o deyim kullanılmıyordu ama. Şimdi bunların bilgi kaynakları lazım. O da Kur'an ve sünnet. Örnekleri lazım Peygamber Aleyhisselam. Şimdi hocam dersiniz belki henüz erken değil mi sünnet kavramına? İşte maalesef burada küçük bir yanlış yapıyoruz. Aleyhisselam'ın her davranışı bize o boyuttan sünnet boyutuyla geldiğinden efendim elbette ki Mekke'de de bunların uzantıları var Habeş ülkesine doğru. Şimdi bazen bir faaliyet yaparsınız, iyi planlarsanız çok iyi sonuçlar alırsınız. Plansız işlerde hayır yoktur efendim. Şimdi şu an Erkam Radyo mikrofonlarından size ulaşıyorum ben. İşte beni buraya çağırdılar. Hocam işte bir sohbette bulun. Sohbette ya şimdi ben buraya geleyim, aklıma gelen şeyi söyleyeyim. Yarın ne söyleyeceğim? Öbür gün ne söyleyeceğim? Haftaya ne söyleyeceğim? Ama gül sohbetleri adı altında tamam benim işim bu. Bir proje geliştirdik. Projeyi sunduk. Efendim sıra sıra işliyoruz. İşte hatırlayacaksınız önce gül sohbetleri nedir diye iki bölüm yaptık. Arkasından geniş Hazreti Cafer'i işledik. Hazreti Musab bin Umeyr'i işledik. Zeynep Sultan'ı işledik. Hazreti Ka'b bin Mali'yi işledik. Uzun uzun bölümler. Bunları niye söylüyoruz? Buradan bir yere geleceğim. Şimdi Resulullah Aleyhisselam'ı tanımak için çevresini bilmemiz gerekiyor. Şimdi uzantılarını bilmemiz gerekiyor. Sonuçta sosyal bir hayat yaşanıyor. Aleyhisselam'ın akrabaları, amcaları işte, halaları, teyzeleri vesaire, yani bütün amcaoğulları, halaoğulları, çocukları, kızları, enişteleri, damatlar vesaire, gelinler işte ne varsa. Bunları ne kadar çok tanırsak kendi çevremizde, sosyal ilişkilerimizde örneklik noktasında rahata kavuşuruz. Ancak Resulullah Aleyhisselam'ı örnek alıyorum demek başka bir şey, örnek almak başka bir şey. Şimdi kimisi okullar okur, şu bölümleri bitirir, memurdur, öğretmendir, hocadır neyse bir yere tayin olur gider. Vazifeye başlar. Şimdi gittiği yerde Efendim ya bir çevre vardır, İslami çevre vardır, oraya girer, faaliyetlere katılır. Yoksa çevre oluşturmak zorundadır. Bazen çevre vardır fakat bir sürü yanlışlar vardır. Bu da oraya girip aynı yanlışları paylaşmayacak. Bazen tam tersi olur. Bir yere gider, işte sonuçta tayin olur. Bir faaliyet yoktur. Her taraf olumsuzdur. Çevre yoktur. Burada ne yapalım işte? İmkanlarımız yok deyip oturamaz. Orada bir ortam oluşturmak ve zamanla bunu çevreye dönüştürmek, ciddi şekilde faaliyet ağını kurmak gerekiyor. Bütün bunları yaparken de İslam'ı ciddi şekilde öğrenme, yaşama ve insanlara mesajı götürme gayretinde olmalı. Biz başka işlere karışmayacağız. Herkesin çünkü yapacağı şey farklı farklıdır. Şimdi ister istemez, yani ister dernek deyin, vakıf deyin bu faaliyetlere. Bir kurum oluşur yani, okul kurarsınız. İşte kreşinden tutun üniversiteye kadar okullar kuruluyor bugün. Yani birçok şey var. Şimdi bu insanlar gittiler Habeş ülkesine. Dedi ki az önceki bölümlerde, yani toplam 13,5-14 sene orada kalacak bunlar. O kadar süre içinde bunlar kral tarafından nasıl beslensinler? Buyurun, hazır yemek, hazır giysi vesaire. İster istemez işte bir faaliyete başlıyorlar. Dedi ki ticarette uğraşıyorlar, ziraatta uğraşıyorlar. Örnekleri gelecek bazılarının. Ama burada Hazreti Cafer'in ve Hazreti Esma'nın, ikisi çünkü bizim konumuz, Resulullah'ın amcasının oğlu ve hanımı da gelini oluyor. Dolayısıyla bu ikisi etrafında görüyoruz. Bakıyoruz, Hazreti Cafer kafileyi yönetiyor. Efendim hanım da hanımlara yönelik faaliyetler gerçekleştiriyor. Yani bir nevi bir teşkilatlanmaya doğru gidiliyor. Tabii teşkilatlanmaya doğru gidince zaman içerisinde teşkilat halini alacak ve önce bir bütünlük olacak. Bir genel olarak, yani genel bir teşkilat oluşacak. Sonra ister istemez içinde teşkilatlanmalar başlar. İçinde başlayacak. İşte hanımlar kolu oluşacak. Aşağıda gençleri görürüz. Çocukları görürüz. Onlara yönelik faaliyetleri görürüz. Ve işte burada bir kez daha dudak uçuklatan güzellikleri görürüz. İşte Hazreti Cafer'in, hanımı Hazreti Esma'nın buradaki gayretleri, Habeş ülkesinde bir model oluşturma yapıları. Şimdi orada bunlara evler, kimisine biraz düzgünce evler, belki bir oda iki oda duruma göre, kimisine biraz daha böyle dökülmüş evler, yıkılmış virane evler de var. Müslümanların bir kısmı bunlara talip oldu, bunları tamir etti. İçini dışını, sağını solunu ev haline getirdi. Efendim bu arada mahalle oluşunca, yani suydu, öyle ya, yoldu, bugünkü deyimle yani illaki asfalt gerekmiyor. Yani bir ulaşım sağlanacak. Bütün bunları yaparken gözden kaçırılmaması gereken çok özel bir durum var. Hazreti Cafer'in ekibiyle beraber yaptığı özel bir durum var. Efendim, önce gayrimüslim bir ülkede Müslüman mahallesi oluşturma gayreti. Bunun adını çizdik. Bu Müslüman mahallesi oluşturma gayreti esnasında da Hristiyanlardan tamamıyla tecrit edilen mahalle değil. Yani ya Hristiyanlar buradan çıksınlar ya da düz bir araziye Müslüman mahallesi kurulsun diye bir şey yok efendim. Yine evler iç içe. Ama artık çoğunluk diyelim Müslüman olacak o mahallede. Dolayısıyla yani yine onlarla beraber. Ancak Müslümanlar orada mahalle oluşturma gayretinde evler oluşturma, yapma, tamir etme, ufak ufak eşyalar vesaire, işte artık yerleşiyorlar sonuçta. Bakıyorum önceliği neye veriyorlar? Arkadaşlar diyor Hazreti Cafer, evlerimiz hepimizi alacak kadar, yani bir ev herkesi alabilecek boyutta değil. Yani dersler yapmak, sohbet yapmak, namaz kılmak için vesaire. O yüzden bir yandan kalacağımız yerleri yapma gayretine girelim. Ancak diğer tarafta çok önemli, bizi bir araya getirecek, bir tutacak bir mekana ihtiyaç var. Bu da mescit. Evet, bu da mescit. Ve en geniş, en düzgün mekanı, yani biraz daha bugünkü deyimle işte içindeki şu duvarı kaldırıp bu direği kaldırıp bir şekilde mescit haline getirirler. Hepsinin sığabileceği, hanımlara uygun düşebilecek, abdesti lavabası olabilecek bir mekan yaparlar. İşte ben bu örneği verirken Avrupa'da, oradaki kardeşlerimiz de onu söylemişlerdi. Bizi bir araya getiren camilerimizdir. Tüm teşkilatlar camilerle anılır orada. Yani bu çok güzel bir şey aslında. İslam'ın istediği şey, yani Müslümanların Habeş ülkesinde yaptığı şey, Resulullah'ın Medine-i Münevvere'de yaptığı şey, cami merkezi faaliyet. İşte büyük bir gayretle onları bir araya getirecek, bir tutacak, birleştirecek mekana ihtiyaç var. Bu mescit. Ve hepsi el ele vererek önceliği efendim mescide verirler. Tabii bugünkü anlamda koca bir cami şeklinde anlaşılmasın. Bir evin bir bölümü işte sonuçta mescit olacak. Bütün bunlar yapılırken her ne kadar ülkenin başı Necaşi buna izin verdiyse, yerleşin dediyse de halk çok da iyi gözle bakmıyor Müslümanlara. Bunu biraz sonra göreceğiz örneğini. Dolayısıyla Müslümanların kendi ülkelerinde yapılanmalarından halk rahatsız oluyor. Halk rahatsız oluyor. Efendim buna geleceğiz, ısrarla söylüyorum. Ama Müslümanlar gerçekten işte su kuyusu açıyorlar, oradan suyu çekip getirip havuzlar oluşturup ekim dikim başlıyorlar. Ticaretten anlayanlar çarşıya pazara gidip işte onu alıp onu satıp bir şekilde bir gelir sağlamaya çalışıyorlar. Ama her şey bir yana, günün belli zamanlarında mümkün mertebe mescitte bir araya gelip sohbetler icra ediyorlar. Biz bunlara müstakilen başlık olarak Habeşistan sohbetleri diyoruz ve ona fazla girmeyeceğim. Hazreti Cafer'le ilgili bir yer gelirse inşallah sizlerle paylaşmış olacağız. Şimdi efendim, unutulmaması gereken bir şey var. Resulullah Aleyhisselam bunları Habeşistan'a gönderdi diye, bunlar da Habeş ülkesine geldiler diye Mekke ile tüm bağlantılarını koparmış değiller. Resulullah Aleyhisselam yeni gelen ayeti kerimeler, hükümler doğrultusunda zaman zaman Habeş ülkesine mesajları gönderir. Çünkü orada İslam'ın emirlerinin mesela 5 vakit namaz biliyorsunuz Miraç gecesi farz kılınmıştı. Yani peygamberliğimize peygamberliğin 10. yılının sonlarına doğru, ondan önce sabah akşam ikişer zekat namaz vardı. Şimdi bunlar Habeş ülkesine gidince sabah akşam namazları vardı. Ama Miraç gecesi demek ki ne kadar? 10 sene, 3 sene geçmiş aradan. Oraya ayet-i kerimeler gönderilir, mesajlar gönderilir ve 5 vakit namaz. Mesela sonra Medine döneminde işte Ramazan orucu, zekat, hac, zekat, fitre, sadaka, kurban, bunlar birer birer hayata yansıyacak ileriki zamanlarda. Tabi ister istemez bir kurum faaliyeti. Yani herkes mükellef ve sorumluluk bilinciyle hareket ettiği zaman başarı sağlanır. Her ne kadar başlarında olsa da bütün iş Hazreti Cafer ve diğer başkanlara bırakılmıyor. Herkes elinden geleni yapıyor. Hem fikir üretiyorlar ve hem de pratik yapıyorlardı. Birbirleriyle sürekli bağlantı ve diyalog içerisindeydiler. İşte burada çocuklara ve gençlere yönelik faaliyetler görürüz. Biraz erken ama o cümleyi kullanayım. Müslüman çocukların ve gençlerin Hristiyan çocuklara ve gençlere özenmemeleri, benzememeleri için tedbirler aldıklarını görüyorsunuz. Bu ileride gelecek. Ama her şey bir yana, her şey bir yana, gönülleri Mekke'de kalmıştı hepsinin. Mekke'de neler oluyordu acaba? Gönüller, özler, gözler ve kulaklar Mekke'ye çevrilmişti. Peygamberimiz Aleyhisselam ne durumdaydı acaba? Onun özlemiyle yanıp tutuşuyorlardı. Resulullah Aleyhisselam özlemi onlar için en dayanamayacakları bir çileydi. O yüzden sohbete oturduklarında hep birbirlerine onu anlattılar. Sürekli ondan bahsettiler. Habeş ülkesinde Resulullah'ı yaşamaya çalıştılar. Adeta onunla olmak gayreti içerisine girdiler. Öyle ki onca insanın Hazreti Peygamber'le farklı anıları var. Yani sohbetlerde bu çok güzel. Yani bugünkü Türkçe ile sevmediğim kelime kullanayım. Malzeme olarak kullanılmadı sohbete. Bu muhabbeti artırıcı, konuyu kavrayıcı haline getirmesi noktasında efendim temel espri, temel esas olarak değerlendirildi. Ama dedik ya, ne olursa olsun bir yandan faaliyet yapıyorlar, bir yandan da gözleri, kulakları Mekke'de. Ve bir haber geldi. Mekke İslam'a girdi. Bu haberi alır almaz hemen hazırlıklara başladılar. Hazreti Osman bin Affan ve hanımı Hazreti Rukiye binti Resulullah başlarında olmak üzere 33 kişi Mekke yoluna koyuldu. Bunlar içerisinde meşhur Hazreti Musab bin Umeyr de vardı. Şimdi Musab'ı görmüştük. Resulullah'ın akrabalarını işliyoruz. Resulullah'ın kızları ve damatları konusu sıra gelince Hazreti Osman'la Hazreti Rukiye'yi göreceğiz. O yüzden burada o ikisine hiç efendim girmedim. Şu anda yeri geldi diye bu ifadeyi de kullanmak zorunda kaldım yalnız. Ama bu arada hepimiz gitsek dönsek düşüncesi var. Ve bu düşünceyi başkanları olan Hazreti Cafer'e açıyorlar. Hepimiz dönelim artık. Madem Mekke İslam'a girdi. İşte idareci idare edecek. İleriyi görecek. Resulullah Aleyhisselam bize haber gönderip hepiniz gelin demedi. Ama diyorlar gelmeyin de demedi. Evet. Ama o bize gelin demediği sürece biz gidemeyiz. Ancak ben gitmek isteyenleri de engellemem. Bana böyle bir emir de verilmedi. Bir içtihat diyelim ben buraya. Bir karar var burada. Hazreti Cafer radıyallahu anh dönmek isteyenlere müdahale etmiyor. Ancak burada mühim bir şey söylüyor. Bunda iyi anlaşılması lazım. Müslümanlardan bir grup dönüyor efendim Mekke'ye. Onları o kısmı Resulullah'ın kızları ve damatları başlığı altında Hazreti Osman ve Hazreti Rukiye'yi görürken göreceğiz. Ama şimdi Hazreti Cafer'in gerçekten önümüze koyduğu çok çarpıcı bir tabloyla karşı karşıyayız. Şimdi biraz geriye gideyim. Kısa bir ana fikir geçeyim. Şu anda vereceğim misal anlaşılmaz diye. Müslümanlar Habeş ülkesinde kabul gördüler yönetim tarafından. Mekke'den gelen heyette eli boş geri gitti. Ama Mekke boş durmadı. Halkı ayaklandırdı. Ve yönetimin içine fitneyi soktu. Halka çok farklı telkinler yapıldı. Sizin ihtiyacınız olduğu halde onlara mal mülk veriliyor. Yönetim içerisine fitne sokuldu. Bu gidişle sizin burası da iki dinin savaşına girecek. Böyle çok ciddi Mekke hükümeti siyasi, ekonomik böyle politik, ne bileyim, ajanlarla bir şekilde bir faaliyet yaptı ve Habeş ülkesi karıştı efendim. Evet efendim, Radyo Erkam'da yine beraberiz. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akrabalarından Hazreti Cafer'i görmeye çalışıyoruz. Yani akrabaların 25. bölümün ikinci yarısıyla yine beraberiz demektir bu. Hiç geriye gitmeden hemen kaldığım yerden kısa aramızdan sonra devam edeyim. Evet, demiştik, önemsemiştik çok. Mekke müşrik devleti, hükümeti, Habeş ülkesi karşısında oradaki Müslümanları geri getiremediğinden mağlup olduğundan taktik değiştirmiş. Siyasi anlamda, ekonomik anlamda, askeri anlamda, hukuki anlamda ve azeten efendim casusluk anlamında birçok faaliyet yaparak iki şey öne çıkarmıştı. Biri yönetimin içerisine fitneyi sokmuş, biri de halkı ayaklandırmaya başlamıştı. Şimdi halkı ayaklandırma örneğini az sonra vereyim. Bunun içinde asıl örnek Hazreti Rukiye radıyallahu anh'a aittir o tablo. O zaman verilecek ama diğeri ise genel anlamda kesinlikle bir bölüm. Bakıyoruz, ülkede çok ciddi ekonomik kriz de var. Bunlar körüklenir. Yani Mekke hükümeti çok ciddi şekilde pompalar ve evet, bir darbe girişimi gerçekleşir. Bir iç ihtilal patlak verir Habeş ülkesinde. Efendim, Necaşi'nin duruşuna bakın ki Hazreti Cafer'i çağırtırır huzuruna. Der ki, farkındasın, olayı görüyorsun. İhtilal patlak verdi. Bir kumandan, bir general ihtilal yapıyor. İçeriden ordu oluşturuyor ve hükümetin karşısına geçiyor. Savaş, iç savaş an meselesi. Diyor ki Necaşi Hazreti Cafer'e, şu sahile iki gemi hazırlattım filan yere. Siz takip ediniz. Eğer savaşı ben kazanırsam problem yok, kalmaya devam edersiniz. Yok, eğer ben kaybedersem, karşı taraf kazanırsa hedefsizsiniz. Kaybetme aşamasında hemen burayı o iki gemiyle terk ediniz. Hazreti Cafer, ey kral diyor, izin verirsen biz de madem şu anda burada yaşıyoruz, sen de bizi himaye ettin, böyle zor zamanda seni yalnız bırakmayalım, biz de seninle askerlerinle beraber savaşa girelim. Hayır diyor. Hayır. Madem sizin peygamberiniz sizi bana emanet etti, himayeme altına gönderdi, biliyorsunuz savaş risktir, tehlikedir. Kaldı ki karşı taraf çok güçlü olarak çıktı karşıma. Risk büyük. Sizi bu tehlikeye atamam. Ama şunu söyleyeyim, o yüzden seni çağırdım. Şunu söylüyorum ki, eğer savaş benim tarafımdan kaybediliyor pozisyonunu hissettiğiniz an hemen toplanın, o hazırlattığım iki gemiye binin ve açılın. Netice savaş başlar. Ancak nehrin karşı tarafında kapışır. Yani nasıl diyeyim, hükümetin hükümet yanlısı kuvvetleriyle darbe yanlısı kuvvetler diyeyim. Mesafe, ırmak orada geniş, yüzeyi geniş olduğundan karşı tarafta ne olup bittiği tam anlaşılamaz. Hazreti Cafer der ki, içimizden birisi yüzüp de karşıya geçse, orada olayı yerinde izlese, sonra bize haber getirse ki ona göre tavır takınsak. Bunu kim yapabilir? Hazreti Zübeyir, ben diyecek, ben yaparım. Ama nehir derin ve büyük. Yani ağzı da deniz gibi geniş. Ta buradan karşıya kadar yüzebilir misin? Yüzerim inşallah diyecek. Ama buna rağmen efendim bir tulum şişirilecek. Tulumu üstüne bağlayacaklar Hazreti Zübeyir'in. Yani Hazreti Cafer hiçbir şeyi riske atmıyor. Nehrin şeyi geniş, yani deniz gibi duruşu var. Yüz ne olacak yani? Bu insan dinlenmesi lazım. Bir tulum işte bağlıyor. Yani bugün can yeleği diyelim mesela. Karşı tarafa geçiyor Hazreti Zübeyir. Tabii ne kadar yüzü geçti. Koca nehir bu, büyük. Orada ne kadar bekledi, ne kadar geri döndü bilemiyoruz. Ama bildiğimiz şey, geriye döndüğünde hepimize müjdeler olsun. Savaşı Necaşi kazandı. Asiler bastırıldı. Savaş bitti. Darbe bastırıldı. Asiler bastırıldı. Şimdi Necaşi Mekke muhacirlerini himaye etme adına böyle bir darbeyle karşı karşıya kaldı. Bu az bilinen bir şeydir. Kaynaklarımızın tamamında var aslında bu. İşin uzmanları bunun bütün ayrıntılı boyutlarını tabii ki biliyorlar. Ben onlara girmedim. Ben sadece Hazreti Cafer kısmını işlemeye çalışıyorum. Tabii ekibiyle beraber Hazreti Cafer tekrar vardı Necaşi huzuruna. Bitti tabii savaş her şeyi. Zaferini tebrik etti. Hayırlı uğurlu olsun dineğinde bulundu. Necaşi de Allah'ın yardımıyla bastırdık asileri, darbeyi bastırdık. Rahatsınız, serbestsiniz ülkemde. Dilediğiniz şekilde yaşarsınız diye onlara aynı zamanda bir müjde manasına gelen ifadeleri kullandılar. Ancak bütün bunlara rağmen dedik ya, Müslümanları kabullenmedi Habeş halkı. Mekke halkı darbeden sonucu alamayınca bu halkı kışkırtmaya ağırlık verdi bu sefer. Yani o mahallede Müslümanlar rahatsız edilecekler. Komşular bunları rahatsız edecekler. İşte yani Müslümanlar bir nevi kavganın içine sürüklenecekler. Dedikodunun, bağırıp çağırmanın, yani geçimsiz adamlar, geçimsiz topluluk havası verilecek ve böylece bir yeni bir kriz ortamı oluşturulacak. Bunlar yürüyor bir yandan. Ancak bir yandan da efendim hayat devam ediyor. Şimdi hicrette Hazreti Cafer'in hanımı Hazreti Esma binti Ümeyis, ki çok önde gelen bir hanım sahabelerdendir, çocuk üzerine hamileydi. Habeş ülkesinde bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Adını Abdullah koydular. Abdullah bin Cafer bu işte. Adını Abdullah koydular. Yeni geldi diye söyleyeyim çok erken ama şimdi söyleyeceğim, bir an durdum farkındasınız. Bu Abdullah, kısa bir tanıtayım ben size. Sonrasını yani daha doğrusu. Çünkü Abdullah nereden bakarsanız bakın 10-11 yaşına kadar orada yetişiyor. Habeş ülkesinde yetişiyor. Abdullah ileride Hazreti Fatıma'nın kızlarından Zeynep'i alacak. Resulullah'ın kızı Zeynep demiyorum. Hazreti Fatıma'nın kızı Zeynep'i alacak. Biliyorsunuz Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a çok sevdiği ablalarının adlarını vermişti kızlarına. Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm. Adlarını verdi. Kızlara o adları verdi. Abdullah ileride çok sonra bu Hazreti Fatıma'nın kızı Zeynep'i alacak. Bu Zeynep de meşhur Kerbela Zeynep'i olacak. Şimdi ha dediğinizi duyar gibiyim. Bir bağlantı olsun diye söyledim. Ve kalite bir duruş var Abdullah'ta. Zaten Zeynep'e bir şey diyemeyiz. Hazreti Fatma'nın kızıdır bu. Onun yetiştirdiği bir çiçek, bir gül. Onu zaten şöyle böyle demeye gerek yok efendim. Şimdi dönüyorum geriye. Şimdi erkek çocuk. Tabii çok mutlu etti bu insanları. Ve orada onları bir araya topladı. Efendim törenler yapıldı. Güzel şeyler yapıldı. Bu burada kaldıkları sürece daha sonra Muhammed dünyaya gelecek. Amun dünyaya gelecek. Bir de Habibe dünyaya gelecek. Yani Hazreti Cafer'in orada 3 erkek bir kızı dünyaya gelecek. Elbette ki muhacirlerin de diğer muhacirlerin çocukları olacak. Doğumlar var, ölümler var. Bir de Mekke'ye dönenler var. Mesela az önce Hazreti Zübeyir'i örnek verdik. O da Mekke'ye döndü daha sonra. Yani bu gelgitler devam ediyor. Bir yandan bu Mekke'ye gelgitler devam ettiği için Mekke ile ilgili de çok canlı haberler alıyorlar. Oradaki Müslümanların çektiği sıkıntılar Habeş muhacirlerini son derece üzüyor efendim. Şimdi Habeş ülkesinde bu konu işlenirken atlanmaması gereken bir isim var efendim. Bu ileride Resulullah Efendimizin hanımlarını görürken gelecek çok büyük bir nimetin nasıl geri tepildiği görülecek ama aynı zamanda Müslümanın Müslümanca yaşamayışı sonucunda ne gibi felaketler getirir buna örnek olacak bir duruş var burada. Benim buradaki konum Hazreti Cafer olduğundan o olay içerisinde Hazreti Cafer'le hanımı Hazreti Esma'nın müdahale boyutunun o kısımlarını yani cımbızdan çeke çeke size paylaşmaya çalışacağım. İnşallah Resulullah'ın hanımlarına sıra geldiğinde Ummu Habibe annemizi görürken bu kısım bir kez daha açılmış olacak. Efendim bu muhacir kafilesi içerisinde Ebu Sufyan'ın meşhur Mekke lideri Ebu Sufyan'ın kızı Remle var. Remle binti Ebu Sufyan. Bu kızcağız Resulullah Aleyhisselam'ın hala çocuklarından biri olan Ubeydullah bin Cahş ile evlidir. Bunlar bu kafileyle beraber Müslümanlar Habeş ülkesine geliyorlar. Habeş ülkesinde Remle Ubeydullah çiftinin bir kız çocuğu dünyaya gelir. Kızın adını Habibe koyarlar. Dolayısıyla Remle binti Ebi Süfyan yerine Ummu Habibe deyimi, Habibe'nin annesi künyesi ona isim olur ve Remle biraz geri planda kalır. Herkes onu Ummu Habibe olarak bilir. Ben şimdi size şöyle söylesem, Remle kimdir desem zihinlerinizde neler oluşur? Ummu Habibe kimdir desem zihinlerinizde neler oluşur? Yani hayat hikayesini belki hatırlayamazsanız da Remle fazla bir şeyi ifade etmeyecek ama Ummu Habibe denince bu ismi tanıdığınızı, yakın durduğunu göreceksiniz. İşte bu Ummu Habibe, artık isim öyle söyleyeceğiz. Bunun kocası efendim Habeş ülkesinde çok kötü bir örnek olacak. Ben şimdi bunu nasıl özetleyeyim diye düşünüyorum da hangi cümle kullanayım diye düşünüyorum doğrusu. Nasıl başarabileceğim bileceğim bir paragrafta bunu özetlemeye. Ubeydullah bin Cahş Habeş ülkesinde önce kendi başına dolaşmaya başladı. Gün geçtikçe Müslüman arkadaş ve çevresinden koptu. Kılık kıyafeti değişti. Konuşması, gezmesi, oturması, kalkması değişti. Önceleri sohbetleri aksatır oldu. Zaman içerisinde sohbetlere gelmemeye başladı. Kötü alışkanlıklar edindi. Namazlarını aksatır oldu. Zamanla namazı komple bıraktı. Sonra İslam'dan çıkıp Hristiyan oldu. Habeş ülkesinde hanımını da Hristiyan etmek için baskı yaptı. Çok ciddi baskılar yaptı. İşte Ummu Habibe'nin orada bir çırpınışını görürsünüz. Hazreti Cafer Ubeydullah bin Cahş ile Hazreti Esma Ummu Habibe annemiz ile çok görüşme yaptılar. Ekip olarak vesaire. Ama unutmayalım, hidayet Allah'tan, Allah'ın dediği olur ve olan da o oldu zaten. Neticede bu adamcağız Habeş ülkesinde dinden çıkar, Hristiyan olur ve Hristiyan olarak ölür. Hanımı Ebu Süfyan'ın kızı olduğu halde İslam'da sebat eder ve sevgili kızını Hristiyan ülkesinde çok iyi yetiştirir. Dedim ya, nasıl özetleyeyim diye ama hamdolsun özetledik elhamdülillah. İnşallah Aleyhisselam'ın hanımları kısmına sıra geldiğinde Ummu Habibe annemizi geniş geniş görürken burayı da iyice açacağız ve buradaki konuşmaları efendim sizlerle inşallah paylaşacağım. Yalnız şunu burada söylemeye çalışırım o yüzden. Hazreti Cafer yani etkin yetkin bir insan, güzel yönetiyor, iyi idare ediyor. Ancak unutmayalım. Yani çizgiden çıkan insanları çizgiye getirmek çok zordur efendim. O yüzden sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sınırlarda dolaşmamamızı emreder bize. Çünkü her an ayak kayabilir. Ben kısalttım hadis-i şerifi. Bu aynı zamanda idareci ne kadar iyi olursa olsun halkının tamamının hidayette olmayacağını, olamayacağının da bir delilidir bu. Ve İslam tarihinin tek örneğidir. Kötü bir örnektir. Bunca çırpınışlara rağmen bu adamcağızı oradan efendim kurtaramazlar. Şimdi halk Müslümanlara karşı tepkili ya, ama zaman içerisinde Müslümanları yakından tanıyanlar, komşuluk ilişkileri, bağ bostan ortaklıkları, beraber ticaret yapmaları, yemeleri, içmeleri, oturmaları, kalkmaları karşısında halk Mekke ajanlarının bunlara yanlış bilgi verdiklerini, bu adamların, bu kadınların çapulcu, kaçak, kötü olmadıklarını anlarlar ve zaman içerisinde sıkı bir dostluk başlar. Hepiniz biliyorsunuz ki Habeş ülkesi ülke olarak İslam'a bu şekilde girmiştir. Oraya giden Müslümanların oradaki Müslüman duruşları, oradaki şahsiyetleri, karakterleri, istikrarları orada İslam'ın kök salmasına vesile olmuştur. Gurbet diyarında 13 yıl. Dedik ya 13-14. 13 diyoruz şimdi. Resulullah Aleyhisselam'a uzak 13 yıl. Bu 13 yıla doğanlar, ölenler, 13 yıllık çalışmalar çok. Ne yandan bakarsanız bakınız çok. Şimdi Hazreti Cafer'in Habeş faaliyetleri gerçekten çoktur ama biz herkesi ilgilendirecek kısımları seçmeye çalıştık. Başarabildiğimiz ölçüde. Dolayısıyla çok yerini atlamış oldum. Bir radyo programı da nelerin verilebileceği noktasında bu gayretle. Hatırlarsanız programın birinde söylemiştim. Peygamberimiz Aleyhisselam Medine döneminde hicretin 7. yılında, yani Hudeybiye barışından sonra, 6 bitiyor 7 başlıyor o dönemler. Bütün dünya ülkelerine, devletlere mektuplar göndermişti, krallara. Onları İslam'a davet etmişti. Habeş ülkesine de Hazreti Amr bin Ümeyye'yi göndermişti. Ve Amr bin Ümeyye Resulullah'ın mektubunu getirmiş, Habeş kralına vermişti. Bu sahneyi birazcık paylaşayım sizlerle. Şimdi Necaşi şu kadar yıl Hazreti Cafer başta olmak üzere Müslümanların duruşlarını görmüştü yakinen. Efendim İslam'a da girmiş ama saklamaya çalışıyor. Böyle çok, o da uzun yani. Ben onu özetleyemem şu anda. En iyisi geçeyim ben. Elçi gelir. Mektubu getirir. Onun güzel bir hitabesi var elçinin. Mektubu sunuşu var. Uzatılan mektubu almak için Necaşi derhal tahtından kalkıyor. Çünkü gelen kişi Resulullah'ın elçisi. Mektup da Resulullah'ın gönderdiği mektup. Tahtından kalkıyor, yere iniyor. Mektubu büyük bir edeple alıyor. Önce gözlerine sürüyor. Sonra da duygulu bir şekilde öpüyor, başının üstüne koyuyor. Yine tevazu göstererek yere oturuyor. Tahtına değil. Ve mektubu okutuyor. Okunan mektubu da gözyaşıyla beraber dinliyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yerinde seni İslam'a davet ediyorum diyor. O da gayri ihtiyarı, ben uzun bir zamandan beri Müslümanım diyor. Ve kelime-i şehadet getirerek halkın gözü önünde İslamlığını açıklıyor. Bunları hızlı geçiyorum, görüyorsunuz. Mektuba çok itibar ediyor. Özel de güzel bir kutuyu getirtiyor. Onun içine koyuyor. Kokulandırıyor. Mektubu o şekilde saklıyor. Bir de bir mektup daha var. O da iki şey var orada. Birisi az önce kısmen geçti. Ummu Habibe denince hatırlıyorsunuz diye. Ummu Habibe hicretin 7. yılından sonra peygamberimizle evlenecek. Bunu annemiz kısmında göreceğiz, anneleri görürken. Bir bu var. Yani Resulullah Aleyhisselam mektubu göndermiş Necaşi'ye, vekaleten nikah kıydırıyor Ummu Habibe ile. Ve diğeri de Habeş muhacirlerini Medine'ye göndermesini istiyor. Aleyhisselam dua ediyor, teşekkür ediyor. Medine'ye göndermesini istiyor. Burayı Hazreti Cafer'le olan bölüm biraz burada fazla olduğundan zamana sığdırabildiğim kadarla sizlerle paylaşayım. Necaşi Hazreti Cafer ve ekibine haber gönderiyor. Gelince ey Cafer, sizleri bilhassa Ummu Habibe'yi çok sevindirecek bir haberim var. Neymiş o ey Necaşi diye soruyor Hazreti Cafer. Resulullah Aleyhisselam bana bir de görev vermişler. Ummu Habibe'yi kendilerine vekaleten nikahlamamı istiyorlar. Allahu Ekber diyor Hazreti Cafer. Bu ne kadar sevindirici bir haber. Öyleyse hepiniz toplanın ki güzel bir nikah töreni yapalım. Sonra da sizleri yolcu edeceğiz ey Cafer. Evet. Efendim, Hazreti Cafer'in Resulullah'ın amcası oğlu ve hanımı Hazreti Esma'nın ekipleriyle beraber 13 yılı aşkın, 14'e yakın çalışmaları neticesinde Habeş halkındaki Müslümanlara karşı ön yargı tümüyle kırılmış, halkın büyük kesimi İslam'a girmiş, bu törende gördüğünüz halkının başındaki en üst lider, yönetici kadro olan Necaşi İslam'a giriyor. Ve güzel bir tören hazırlanıyor. Hazreti Meymune, Hazreti Ummu Habibe annemiz de Resulullah'ın nikahı kıyılıyor. Ve halk ikinci haberden habersizdir. Efendim Hazreti Cafer Necaşi'nin yanında efendim halka dönüyorlar. Resulullah Aleyhisselam'ın muhacirlere de selamları var ve bir haberi var deyince o Resulullah hasretiyle yanan o muhacir kardeşler selamı alıp ağlamayla beraber efendim büyük bir hasretle, ümitle bir acaba geçiyor içlerinden. Nihayet bitti mi gurbette, Mekke'ye gidemedik, Medine'ye olsun gidecek miyiz? Efendim onlar bu heyecana kapılıyorlar. Ben de aynı heyecanı yaşıyorum sizlerle beraber. Ama diğer taraftan bu bir radyo programı ve saati var. Saatine baktığımda bugünkü süremin dolduğunu görüyorum. İnşallah kalan bölümlerini daha sonra sizlerle paylaşmak üzere. Şimdilik efendim hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.